15 Mart 2024 Cuma saat 19. Nav ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugün Konya'da Türk Yıldızları eğitim uçağının düştüğü yerde çalışma yaptığı sırada şehit olan uzman çavuş Ercan Güven toprağa verildi. Şehide veda haberimiz var şimdi sırada. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
Şehit uzman çavuş Ercan Güven son yolculuğuna uğurlandı. Konya'da Türk Yıldızları eğitim uçağı düşmüş. Yerde çalışma yaptığı sırada hava istihkam uzman çavuş Ercan Güven şehit olmuştu. Evli ve bir çocuk babası Güven, memleketi Aydın'ın Efeler ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Hak ve hukukunuzu helal eder misiniz?
Helal olsun.
Şehit uzman çavuş Ercan Güven'in acı haberi baba ocağını, eşini, oğlunu, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Konya 3. Ana Jet üssünde eğitim için havalanan Türk Yıldızları'na ait uçak inişe geçtiği sırada düştü. Pilot binbaşı Şükrü Gümüş paraşütle atlayarak kurtuldu. Uçağın düştüğü pistte onarım vardı. İş makinesini kullanan uzman çavuş Ercan Güven şehit oldu.
Vallahi uçak düştü. Paraşütü açtı.
Şehit Güven'in cenazesi Konya Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Aydın'a uğurlandı. Şehit Güven için Aydın Efeler ilçesindeki baba ocağında helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.
Bugün etiketimiz yakışıyor mu? Bununla ilgili çok mesaj var. Vakit oldukça paylaşacağım ben de. Şimdi gelelim yerel seçim çalışmalarına. Seçim günlüğüyle başlayalım.
CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir.
Ey Recep Tayyip Erdoğan, Ruslar Pekcan diye bir kadını bakan yaptın. Millet canıyla uğraşırken dezenfektanları kendi bakanlığına satarken yakalandılar. Dört bakanın her türlü yolsuzluğa buralarına kadar battılar. Sen onları dahi son anda yüce divandan kurtardın. Burana kadar kirin, pisliğin içine batmışsınız. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne rantiye zincirinden bahsediyorsunuz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van Meydanı'ndan CHP'ye hedef alan sözleri, CHP lideri Özgür Özel'in Isparta'dan arşivleri açarak yanıtları, karşılıklı sözler sert.
Al poşu, ver kalpak pazarlığına girdiler. Kurdukları işte bu çapraşık. Oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun İyice kirlendi.
Ey Recep Tayyip Erdoğan, 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline, yalan videoların cumhurbaşkanısın sen. Montaj videoların cumhurbaşkanısın sen.
Sandığa sayılı günler kala meydanların tansiyonu yüksek. Liderler karşı karşıya. Özel, emeklilerin yaşam koşullarını dile getirirken Meral Akşener de ataması yapılmayan öğretmenleri hatırlattı Erdoğan'a.
Yandaşa para var, beşli çeteye para var, emekliye gelince para yok. Vallahi ben siyasi rakiplerimi hiç yuhlatmam ama bu kadar emekli de yuhluyorsa hak ettim be kardeşim ya.
Sayın Erdoğan, 16 gün kaldı. 100 bin öğretmen tayinini hemen yarın yap. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun. Yapamadığın takdirde elimi uzattım, tutun elimi. Güç verin bana. Görün 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılıyormuş.
Sadece Van'da oy kullanmıyoruz değil mi? İstanbul'da da Vanlılar var. İstanbul'daki Vanlıları da arıyorsunuz değil mi?
Erdoğan, Van'dan İstanbul'da yaşayan Vanlılara da seslendi. DEM Parti'yi hedef alarak.
DEM dediğiniz partide kimin iradesi, kimin elinde belli değil. Bu yapının ülkenin ve milletin hayatını değiştirecek bir programını, projesini, gayretini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü bu yapının tek misyonu Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir.
Şimdi bu dönem Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ve belediye adaylarının nasıl diyeyim destekçisi, hamisi bütün belediye başkanlıkları için AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın. Çünkü meydan meydan geziyor ve söylediği şeyler çok ilginç. Çok ilginç. Şimdi yaptığı eleştiriler, bu bir saadet zinciri, rant çarkı, bir takım şeyler. Geçen de biliyorsunuz şey demişti. Efendim bir faşist tek parti iktidar döneminin her şeyini yaşıyoruz gibi bir şey söylemiş. Tek parti faşizmin en ilkel hallerine şahit oluyoruz demişti filan. Şöyle bir önerim var. Bence düşünebilir. Yani çünkü vaziyet onu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet, yani gerçek muhalefetten bahsediyorum, Erdoğan'a transfer teklif etsin. Böylece pek çok şey tek hamlede hallolabilir. Yani istediği gibi muhalefet edebilir böylece iktidara. İktidar muhalefete geçmişte olabilir böylece. Bir sürü şey bir anda hallolur. Dönemi de yanmaz. Fakat şimdi biraz sonra bir haber var. Bu demlenme demlenmeme hikayesi. Bakın bunun üstünde biraz durmamız gerekecek. Şimdi AK Partili başkandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şeyler söylüyor. Poşuyla diyor, şu diyor, bu diyor. İşte diyor ki demli partilerin demlenmesinden falan bahsediyor rakiplerinin. Fakat AK Partili başkan başka bir şey söylüyor. Dem Parti ile anlaştık itiraf.
AK Parti adı itiraf ediyor. Biz diyor onlarla görüştük.
Yeni Mahalle Polatlı,
Bala'da.
O konuya girelim mi?
Biz onlara görüşürüz. Onlar sandığa gitmiyorlar, serbest bıraktılar. Biz görüştük Bala'dakilerle. Tamam. Bize verecekler.
Onlar görüşüyor, konuşuyor. Bana oy verecekler diyor. Dem Partisi'ne oy veren seçmen, eğer AK Partili bir adaya oy verirse vatansever oluyor. Başka bir yere oy verirse vatan hain oluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi Dem'le işbirliğiyle suçlarken AK Partili Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran'ın konuk olduğu canlı yayın öncesi kurduğu cümleler. Dem Parti sorusuna girmeyelim dedikten sonra biz görüştük, bize oy verecekler dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da AK Parti'nin Dem Parti ile işbirliğinin itirafı diye ses yükseltti.
Bu videodaki Bala adayı CHP adayı olsa ne olurdu? Yer yerinden oynardı ve gördünüz mü işte CHP ile Dem arasında ilişki varmış da itiraf. AK Parti adayı itiraf ediyor.
Serbest bıraktılar, biz görüştük Bala'dakilerle. Tamam. Bize verecekler.
Demek ki burada AKP'nin adayı üzerinde kent uzlaşısı olmuş. Bu siyaset öyle bir noktaya geldi ki sadece ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne her şey serbest. Rakiplerine her şey yasak. Onlara sevap olan bize günah.
Ona her şey hak. Kendileri görüşür. Daha önce İstanbul'da da işte Sisi mi, Binali mi falan gibi şeylerle bu hassasiyetleri kaşıdılar. Daha sonra Osman Öcalan'ı televizyona çıkarıp bebek katilinden de mektup getirip televizyonda okuttular. Yani hangi aparat işlerine yarıyorsa onu kullanıyorlar.
2019 yerel seçimlerinde yaşananları hatırlattı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Yeni günde AK Parti Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Dem Parti pazarlığı için sözlerim yanlış yansıtıldı ve kasıtlı olarak çarpıtıldı dedi.
Yeni Mahalle Polatlı, Bala'da. O konuya girelim mi?
Biz onlara görüşürüz. Onlar sandığa gitmiyorlar, serbest bıraktılar. Biz görüştük Bala'dakilerle. Tamam. Bize verecekler.
Yayın öncesi Bala'da Dem Parti'ye oy veren vatandaşlarımızla yaptığım bir görüşme hakkında bilgi verdim. Bala özelinde bizi desteklediklerini ve bize oy vereceklerini, büyükşehirde ise durumu bilemediğimi ihsas ettim.
Böyle karşı tarafa bir şekilde zayıflatacağım diye olmayan şeyleri söylerken kendi ellerinde patlıyor.
AK Partili Bala Belediye Başkanı'nın Dem Parti için biz görüştük, Bala'dakiler bize oy verecekler sözleri. Bala aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un da memleketi. Muhalefet AK Parti'yi ikiyüzlü davranmakla suçluyor.
Ve yağlı güreşleriyle meşhur. Şimdi AK Parti Belediye Başkanı'nın söylediği gibi işte öyle acayip bir durum var ki ya bu Dem Partisi'ni böyle karalama kampanyasında kullanmak. Yani bunun iki farklı açıdan bakmak lazım. Bir kere doğru değil. Hele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bunu yapması hiç doğru değil. Niye? Veya Cumhur İttifakı'nın. Çünkü bu Dem Partisi bir kere legal bir parti. Mecliste. Seçimlere giriyor. Zaman zaman görüşülüyor falan filan. İşe gelince filan işte böyle karalama kampanyaları da şuna buna alet ediliyor. Yahu bir karalamaya alet edebileceğiniz bir kabahatleri, bir şey suçları olduğuna inanıyorsanız bunu yargıya intikal ettireceksiniz. Yargı da gerekeni yapacak. Gayet basit. Yani bu neyin tiyatrosu arkadaş? Aksi takdirde de bu partiyi karalama kampanyalarına bilmem neye şuna buna malzeme etmeyin ya. İkincisi, bir şekilde bu demi hafifletmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama bütün şu anki denklem kendilerinin, Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin demlendiği yönünde. Benim için mesele yok da meydan meydan demi açmaya çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Evet. Ne geldi, nereye geldik? Evet efendim, şimdi yeniden Refah. Erdoğan'a var, Erbakan'a yok. Ne acaba?
Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir.
Millete tepeden bakan, kibirli, halkla arasına duvarlar örmüş, milletin derdiyle dertleneceğine makam aracının markası ve modeliyle dertlenen, vatandaşa değil yandaşa çalışan, böyle bir belediyecilik anlayışından milletimiz bıkıp usanmış.
Miras yedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de isim vermeden yeniden Refah Partisi için miras yedi ifadesini kullandı. Fatih Erbakan Erdoğan'ın memleketi Rize'deydi. İktidarı ekonomi üzerinden de hedef aldı.
10 bin lira emekli maaşı demek açlık sınırının yarısında milyonlarca emekliye talim yaptırmak demek. 53 bin lira yoksulluk sınırı, 53 bin lira. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın %85'i yoksul.
Elazığ mitingimizi yapacaktık. Valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki AK Parti'nin kendi seçim mitingini yapmış olduğu alanın bize tahsis edilmesini talep ettik.
22 Mart'ta Fatih Erbakan'ın Elazığ mitingi için Cumhuriyet Meydanı'nı talep etti Yeniden Refah Partisi. 6 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting yaptığı alan. Ancak seçim kurulu Yeniden Refah Partisi'ne Cumhuriyet Meydanı miting alanı değil diyerek izin vermedi.
Rakibimiz olan bir parti o meydanda miting yapmış. Neden korkuyorsunuz? Bizim en doğal hakkımız aynı alanda miting yapmaktır.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında tansiyonun yükseldiği bir başka adres de Kahramanmaraş. AK Parti Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel'in esnaf ziyareti sırasında AK Partililer Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına müdahale etti.
Efendim şu kareye bir baksanıza, bir anda 70'lere gittim. Retro bir kare yani, öyle renkler, öyle bir yerde konuşmuş ki buradaki fontlar filan. Devam ediyoruz efendim hemen. İmamoğlu'ndan Erdoğan'a bol bol Kemal Sunal filmi izlesin tavsiyesi.
Metro Fatih, İstanbul muhafızı Ekrem İmamoğlu geliyor.
O kadar riyakarlık var ki ruhlarında, karalamak için yalan konuşuyorlar. İşin içinde oy var, oy. Oy olmasa var ya sizi duymazlar.
Güzel adam, geleceğimiz sensin, sen.
İktidar için oy hesabıyla yalan konuşuyorlar diyen İmamoğlu'na yine en çok kadınlar ve çocuklar seslendi. Herkesin oyunu isteyen İmamoğlu güçlü bir İstanbul İttifakı mesajı verdi.
Başkanım, bir MHP'li olarak sana gönül verdik. Bir MHP'li olarak.
Ben de layık olacağım.
Gerçekten seni çok seviyoruz.
Çok güçlü İstanbul İttifakıyız, İstanbul İttifakı. Ben onları da bıraktım kendi hallerine. Onlar tam gaz geri, biz tam yol ileri.
Ekrem İmamoğlu AK Parti'li ilçelerde mitinglerine devam ediyor. Bu kez Kağıthane'de yine kadınları ve çocukları görüyoruz. Özellikle anneler kucağında bebekleriyle el ön safta.
Çocukluğumuzu yaşamak istiyoruz demiş çocuklarımız. Eğer onların yüzünü güldürebilen bir başkansam ben dünyanın en başarılı belediye başkanıyım. Çarşıya gidebilirler mi onlar? Yüzleri yok. Tembeller, çalışmıyorlar.
Dersteki öğrenciler de seslendi İmamoğlu'na. Miting alanındaki ortaokula iyi dersler mesajı verirken rakibi gibi meydanlardan kendisine ses yükselten Erdoğan'a da mesaj gönderdi İmamoğlu.
Hazır öğretmenler oradayken söyleyeyim. Bırakın İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'yla uğraşmayı, atanamayan öğretmenlerin dertlerini çözün.
Emekliler de geçinemiyoruz derdiyle miting alanındaydı. İmamoğlu vaatlerini bir kez daha hatırlattı.
Bu feryadı yapan emekliye 10 bin lira pazar desteği vereceğiz, 10 bin lira. Her gün halk ekmekten bir ekmek desteğini vereceğiz. Eğer binaları dönüşüyor ve emekli ise 9 bin lira kira desteği vereceğiz, 9 bin lira. O dönüştüreceği evin %65 maliyetini de biz karşılayacağız biz. Sosyal yardımları bütçede tam 6 kat arttırıyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Halkımıza hizmet ediyoruz, hizmet.
Hizmet mesaisini de sürdürdü İmamoğlu. Anadolu yakasında trafiği rahatlatması öngörülen Uzunçayır Kavşağı'nın ardından Kemal Sunal Müzesi'ni de açtı. Zübük benzetmesiyle siyasette tartışma yaratan Erdoğan'a bol bol Kemal Sunal filmi izlemesini önerdi.
Ayrıştırmaya ve bölmeye çalışanlara bol bol Kemal Sunal filmi izlemelerini ve ders çıkartmalarını buradan öneriyorum. İnek Şaban, Kibar Feyzo, Zübük.
Zübük'ten sonra kahkahalarla bitiyor. Şu filmi ya 15 senedir göstertmiyorlar şu filmi. Fakat gündeme getirdiler. Nasıl bir hataydı, stratejik bir hataydı ya. Zübük kim? Efendim şimdi İstanbul için iftar saati, vakti yaklaşıyor. Biz de ezanı bekliyoruz. Hemen haber gelince size söyleyeceğim ezan başladığında. Bu arada ücretli öğretmenler, atanmayan öğretmenlerden Ekrem İmamoğlu bahsetti. Ücretli öğretmenleri de ben hatırlatayım. Onlar çünkü neredeyse hiç para kazanmıyorlar. Modern kölelik gibi, böyle bir şey olmaz. Efendim şimdi biraz sonra, ezandan hemen sonra Ekrem abiden Murat abiye geçeceğiz. Evet efendim. Allah kabul etsin.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Allah kabul etsin. Haberlere devam ediyoruz. Ekrem abiden Murat abiye dedik. Şimdi Murat Kurum hasta bakım merkezi vaadi yaptı.
İstanbul'un hizmetkarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımı Sayın Murat Kurum'u huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Buyurunuz.
Hasta yakını konaklama merkezleri, bunu çok önemsiyorum ben. 8 tane hasta yakını konaklama merkezi inşası yapacağız. Ve bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm masraflarını biz karşılayacağız.
Son vaadi hasta yakını konaklama merkezleri oldu Murat Kurum'un. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kurum 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla iftardaydı. Öncesinde ise Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ziyaret etti. Kent lokantaları eleştirisini yineledi.
11 tane lokantayı açmayı hizmet gören bir anlayış ya. 11 tane. Nedir lokanta açma? Nedir ya, bunu hiç diye anlatıyorsun.
Çok sert eleştirdiği kent lokantalarıyla ilgili 9 Mart'ta 2 gecede 39 ilçede lokanta açabileceğini iddia etmişti Murat Kurum. 5 gün sonraysa süreyi 2 aya, lokanta sayısını 964'e çıkardı.
Bak 2 gece 2. 2 gecede İstanbul'un 39 ilçesine lokanta, sosyal tesisi açarız.
Bak çok iddia ediyorum. 2 ayda İstanbul'un 964 mahallesine lokanta açarım. Yani nedir lokanta açma?
Gerçek düşüncesini söyleyemez. Açacağım dese fırça yer, ekonominin kötü olduğu ortaya çıkar,
bu sefer yukarıdan fırça yer, onun için diyemez. O malum kişiyi kızdırır. Öğrencilerinin cebinde para bırakmadınız. Emeklilerini yoksullaştırdınız. Onun için açıyoruz biz bunları.
Ekrem İmamoğlu, o lokantaları açarsa fırça yer çıkışıyla kuruma yüklenirken kurumda rakibini, sözlerini hatırlamıyor diye eleştirdi.
Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat dedi ki 230 kilometre metro yapıp teslim edeceğim. Ben 100 bin konutu dönüştüreceğim dedi. Sorduklarında hatırlamıyorum gibi bir cevapla karşılaşıyorsunuz.
Murat Kurum, Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'nun restoranında yediği köfte anısını hatırlatmak istedi ama bu kez de köfte yiyeni karıştırdı.
Sayın Recep Tayyip Erdoğan benim lokantamda köfte yedi, parasını da almadım ondan.
Ya bu başkan 30 yıl önce yediği orada köfteyi hatırlıyor. Şimdi verdiği 5 sene önceki verdiği sözleri hatırlamıyor ya.
Evet, zaman değişti şimdi, öyle yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Fakat şöyle bir ilginç durum var. Kent lokantaları açılmasını Murat Kurum sert eleştiriyor. Biraz da sinirli. Şey gibi, AK Partili tiroller gibi. Yani bunun neyi sembolize ettiğini çok anlamıyor gibi geliyor bana. Bir defa büyük sıkıntı var ekonomide. Dolayısıyla bunlara talep var. Bu kötü bir sinyal. İkincisi, bunlardan çok açmak demek AK Parti iktidarının ya da Cumhur İttifakı iktidarının biliyorsunuz tarım kredi kooperatifler şu bu hep piyasa şartlarında bozdukları ekonominin şartlarından daha iyi şartlarda ucuza zararına devlet kaynaklarıyla hizmet yapmaya çalışıyorlar. Giderek komünizme kayıyorlar ha. Bu Cumhur İttifakı, AK Parti filan. Giderek komünizme kayıyorlar. Efendim devlet verecek, devlet sahibi olacak. Kamulaştırma yapıyorlar. Ne köylüde o toprak bırakıyorlar, ne bir şey yapıyorlar. Nereye gidiyorsunuz ya? Evet. Bir de Ankara'ya gidelim. Diyabet hastası öğrencilere Mansur Yavaş ücretsiz sensör dağıtıyor. Diyabet sensörü.
Belediyecilik asla asfalt ve kaldırımdan ibaret değildir. Bu sensörün verilmesi kararını aldık. Çok başarılı bir öğrencimiz sadece diyabet nedeniyle sınavda güçlük çekiyor.
Mansur Yavaş'ın son hizmeti LGS ve YKS sınavına girecek maddi durumu yeterli olmayan tip 1 diyabet hastası 100 öğrenciye diyabet sensörü dağıtımına başladı Yavaş. Sınav sırasında şeker ölçümleriyle zaman kaybetmemeleri için. Ankara'da evlenecek çiftlere ücretsiz evlilik öncesi SMA taraması imkanı sağlamıştı. Evlilik öncesi tarama zorunlu dedi.
Evlenmek isteyen herkesi zorunlu olarak SMA testine gönderme kararı aldık. Bunu SMA testini yaptırmayanlara açıkçası nikah kıymıyoruz diyeceğiz.
Ankara'da iki ayrı noktada itfaiye istasyonu açılışı yaptı Yavaş. Novaber ekranlarında İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk oldu. Altın Oka mal beyanını açıklaması çağrısını yineledi.
2019 yılında mal beyanımı açıkladım. O günden bugüne ne olmuş mal beyanım tekrar açıkladım. Bunun artık bir yol olması gerektiğini düşünüyorum.
183 adet 1 artı 1 daireden 67 adet daire, 12 adet dükkandan 4,4 dükkan, 2 adet dükkandan %18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkan, 3 adet dükkandan 0,9 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkandır.
Turgut Altınok mal beyanını açıkladı. Ankara'nın en değerli adreslerinden Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer alan 67 daire ve dükkanlar, ayrıca babadan, anneden miras ve eşinin üzerine olan 60 kalem, arsa, tarla, ev, bina.
Bu fakir Altınok'la beraber Sayın Bakanımız...
Ben açıkçası kiralık araçla gidiyorum seçimde. Asla kullanmıyorum kamu gücünü, belediyenin imkanlarını.
Turgut Altınok, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özeseki ile Ankara'da Mamak Araplar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluştu. 2008 yılında yıkılan evler için Mansur Yavaş devreye girmiş, 4000 konut için temeller atılmış, evlerin bir kısmı da sahiplerine teslim edilmişti. 2019 seçiminde Yavaş'a karşı kaybeden Özeseki, bu kez Çevre Bakanı sıfatıyla Altınok'un seçilmesi şartıyla ev sözü verdi.
Kolumuzu, kanadımızı kırmazsanız
Eğer yanlış bir tercihle başka bir taraflara doğru yönelmezseniz işimiz rahat.
25 yıldır yapamayanlar hiçbir zaman yapamazlar. Bu eski dönemin borcu olarak bakmıyorum. O insanların gözyaşları beni etkiliyor. Beklentileri beni etkiliyor. Önümüzdeki dönem inşallah tamamını teslim etmezsem içim rahat etmeyecek.
Efendim Altınok ne demişti? Mal Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Dolayısıyla şimdi emanetçisi olduğu mallara şöyle bir karşıdan bakın. 183 adet daireden 67'si, 12 adet dükkandan işte şu kadarı filan. Bunlardan ki gelirler şunlar bunlar. Şimdi biraz da konu komşu emanetçi olsa. Kiralar malum. Ev sahibi olmak zor. Yani mal Allah'ın, enteresan yani, enteresan hakikaten. Bu Allah vergisi de buradan geliyor olsa gerek. Değil mi? Yani hani bunların vergisiyle ilgili o deyim de oradan geliyor olsa gerek. Nereye veriyorsunuz acaba? Bu arada Mansur Yavaş'ın söylediği çok önemli bir şey var. SMA testi yaptırmayana nikah yok. Bakın çok ilginç, çok önemli bir vaat bu. Altını çizelim. Şimdi gelelim. Emekli. Emekli bekliyor efendim.
Ben hamallık yapıyordum. Ev aldım. Araba aldım. 4 tane çocuk büyüttüm. Bu pisliği görmedim. 9. kata buzdolabı götürdüğü zaman hiç nefes almadan götürüyordum. Gururluydum.
Sen amca yine gururlusun, merak etme. Bu hale koyanlar düşünsün.
Ya ben kendimi düşünmüyorum. Ben torunlarımı düşünüyorum. Hastaneye gittim. Torun doktor orada. Hastaneden buraya kuyruğa geldim.
Onların haberi var mı kuyrukta olduğunuz?
Yok. Duygulanıyorum.
Girdiği kuyrukta saatlerce bekliyor olmasına değil, geçmişine duyduğu özlem, bir de kimseye söylemeden habersiz gelmek zorunda kalıyor olmasınaydı döktüğü gözyaşı. Hasta kardeşi için sabahın erken saatlerinde ucuz et kuyruğuna giren Nedime teyze gibi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkent marketlerinde dar gelirli için ucuz et satışı sürüyor.
Yanında kalıyor, ben bakıyorum, et alacağım, eve gideceğim, işte ona bir şeyler hazırlayacağım. Bu yaşımızda bu sıkıntıları çekiyoruz. Allah yardım etsin, başka ne diyeyim? Hastalık olmasa yine ne yapacaksın, kendi başına idare edersin.
Ekmek kuyruğu böyle, et kuyruğu böyle. Biz artık kendimizden vazgeçtik, biliyor musunuz?
Şuna bak, değil mi? Yaşlısı var, hastası var, bir kilo. Ne olur ki? Hepsi vitamin olsa ne olur? Bu devleti yönetenler hiç mi görmüyor ki?
Ramazan ayının ilk günü itibariyle başkent marketlerde et satışında özel bir indirim başlatılmıştı. Bugün 5. gün ve talep ilk günkü gibi, manzara değişmedi. Kuyruklar uzadıkça uzuyor çünkü burada kıymanın kilogram fiyatı 369 lira, kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 379 liradan satılıyor.
Yürümeye halim yok. Artık bacaklarım falan gitti. Buradayım. Beklemek zorundayım. Çünkü biz bayramdan bayrama yiyorduk. İlk defa ben geldim.
Geçen Kurban Bayramı'ndan bugüne kadar hiç marketten, kasaptan et almadın mı?
Et almadım. Nasıl alayım, neyle alayım? Hiçbir gelirim yok.
Tek kuruş geliri olmayan, en son 8 ay önce Kurban Bayramı'nda komşusunun verdiği eti yiyebilen ve 8 ay sonra ilk kez oğlunun desteğiyle et alabilmek için sıraya giren Adife Karslı, tek bir kuruşun hesabını yapan dar gelirli emekliler gibi 25 kuruş ödememek için cebinde poşetiyle gelmişti.
Poşet istiyor musunuz?
Yok, benim var.
Oraya.
Poşet cepte.
Aynen öyle, ne yapalım? Çantamda gezdiriyorum. Her şey hesaplı, emekliyiz.
70'li yılları biliyorum. Bir şekilde kara borsa da olsa bulup alabiliyorduk. Şimdi vitrinler her yer dolu. Orada bir film oynuyor, onu izliyor.
Geçinemiyoruz. Paramız yetmiyor. Bayram geliyor, 4 tane torunum var. Ne vereceğim o çocukların eline?
Kimi bayrama kadar yetirmenin derdinde aldığı bir kilo eti, kimi iftara davet edeceği torunlarına kuracağı sofraya bir gün için de olsa et koyabilmenin.
Bu hayat mıdır? Dünyanın hangi ülkesinde var bu?
Evet, emeklilerimizin hali ortada. Anlatmaya devam edeceğiz. Kendinize sosyal atık muamelesi yaptırmayın. Bu arada mesajlarda var. Dün 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Bugün 15 Mart biliyorum. Dün sesimi duyuramadım galiba. Tekrar kutluyorum. Efendim biz hekimlerimizin hastasıyız. Devam ediyoruz. ve geldik petrol bulduk dedikçe yapılan zamlara.
500 lira. Büyük kardeşim. Artık yetişemiyoruz. Ne mazota ne benzine. Arabamızı çıkartamayacak hale geldik.
Bıktım, bıktım. Bıktım abla bu zamlardan.
Yine zam geldi. Evet, geldi.
Gene şu arabayı zamlar yüzünden satıyorum bugün. İlana girdim. Yetişmiyor. Benzine çalışıyoruz.
Diyarbakır bizim için önemli bir petrol yeri bu arada. Günlük 15 bin varile yakın petrol üretiyoruz.
Var mı öyle bir petrol? Var mı? Şaka gibi. Var mı yok öyle bir şey. Ben inanmıyorum ya petrol metot çıktığına.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu kez Diyarbakır'dan petrol müjdesi verdi ama o petrol yine pompaya yansımadı. Akaryakıta bir zam daha geldi. 1 lira 53 kuruş artışla benzinin litre fiyatı 42 lirayı geçti. Motorine gelen zamsa 1 lira 10 kuruş oldu.
Allah bildiği gibi yapsın. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum artık yani. Geliyoruz zam, gidiyoruz zam.
Akaryakıta gelen çifte zam tabelalara da yansıdı. Zamın ardından İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 6 kuruşa, motorinin litresi ise 41 lira 86 kuruşa yükseldi.
Çok fazla kullanmamaya dikkat ediyorum.
Pahalı oldu.
Evet. Şu an 200 liralık alacağım. Bir karşıya geçeceğim, evin önüne bırakacağım.
Gabar'da keşfettiğimiz günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrolü de ekonomimize kazandırıyoruz.
Gabar'da petrol çıktı diye açıkladılar.
Çıktı.
Pompaya yansıması gerekmez miydi bulunan petrolün?
Muhtemelen yansıması gerekirdi ama ben samimiyetlerine ve doğruluklarına inanmıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da genel seçimlerden önce vermişti Gabar'daki petrol müjdesini. Tüketici akaryakıt fiyatlarının düşeceğini umut etse de zam gelmeye devam etti. Sürücüler önümüzdeki günler özellikle de seçim sonrasından endişeli.
Benim umudum 100 lirayı bulması. İnşallah da bulur.
Halk neye bakar biliyor musun? Cebine girene bakar. Var mı halkın cebine giren bir şey? Yok. İstediği kadar ülkeden petrol fışkırsın. Bakalım seçimden sonra da ne olacak onu merak ediyoruz.
Şimdi benim bir kuşkum var efendim. Süleyman Soylu ne demişti hatırlıyor musunuz? Gabar'da petrol bulunmuştu ve yani koy depoya bas kontağıydı yani. Hani hiç rafineriye gitmesine gerek yok. Ya diyorum acaba orada hemen civarda depoya doldurup kontağa basıyorlar mı? Pompaya yansımıyor ya. Ya bir de zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan zaten orada uçacaksınız diye vaat etti ya. Uçacak buralar dedi. Bir turistimiz vardı, uzay turisti, onun gibi 55 milyon harcandı. SMA'lı çocuklar harcansa olurdu. Neyse siz bilirsiniz tabii, uçabilirsiniz. Milli irade. Evet. Geldik menemen enflasyonuna.
Eskiden daha kolaydı. Hemen iki tane yumurta, bir tane domates, biber toplam 6-7 lira bir paraydı. Her orta düzeyde geliri olan herkesin yapabileceği bir yiyecekti. Lüks yemek oldu.
Çok güzel bir yemekti ama artık adını unuttuk yapamadığımız için. Artık soğan, ekmek bile yiyemez hale geldik ne yazık ki.
Dar gelirlinin yemeğiydi menemen ama içindeki domatesin, biberin, soğanın, yumurtanın fiyatı sürekli katlanınca menemen de lüks oldu. Ekonomi uzmanları tüm malzemeleri zamlanan menemenden hissedilen enflasyonun boyutunu ölçüyor. Menemen enflasyonunda artış aylık %6,9, 12 aylıksa %55.
Son Şubat ayında %6,9 gibi aylık bir menemen enflasyonu gördük ki bu da manşet enflasyonun çok üzerinde.
Menemen endeksini ekonomi literatürüne kazandıran ekonomi uzmanı Caner Özdurak'a göre birçok yemeğin de temel malzemeleri olan domates, soğan, biber ve yumurtadaki fiyat değişimleri mutfak enflasyonu hakkında da önemli ipuçları veriyor. 4 yıl öncesine göre aynı ürünler aynı gramajla hesaplandığında artış %550.
Menemeni Kadir Şef'le yapacağız ama tarifimiz bir aşçıdan değil bir ekonomisten. Hissedilen enflasyonun ölçümünde kullanılan o reçeteye göre 100 gram soğanı kavuruyoruz önce. Sırada 50 gram biber var ve menemenin olmazsa olmazı domates. Ondan da 100 gram tavamıza ekliyoruz. Tarife göre 2 tane de yumurta var. Menemen pişti, çok da güzel oldu. Dar gelirlinin rahatça daha önceden sofrasına koyduğu menemenin maliyeti ise aydan aya katlanıyor.
Peki de tereyağı koyarsanız tereyağı pahalı, yumurta pahalı, domates pahalı. Tercih ettiğimiz bir yemek ama tabii ki de pahalı.
Menemeni soğanlı mı yiyorsun, soğansız mı?
Başkan Ramazan'da soğansız tercih ediyorum.
Ver bir beri ver. Değil mi? Bence de.
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum da sahurda öğrenci evini ziyaret edip mütevazı bir yemek seçip menemen yapmıştı. Bir zamanların pratik ve ucuz öğrenci yemeğini artık dar gelirli sofrasına koymakta zorlanıyor.
Söylenildiği gibi ucuz, rahatlıkla alıp yenilebilen bir yemek herkes için değil. Enflasyonun ne kadar yüksek olduğunu, hayatın ne kadar zorlaştığını bunları görüyoruz yani.
Gelelim menemen yapımında kullanılan malzemelerin market fiyatlarına. Bulunduğumuz Zeytinburnu'ndaki bu markette yumurtanın tanesi 5 lira, menemen yapımında kullanılan bir domatesin kilosu 38 lira, sivri biberin kilosu 70 lira, kuru soğanın kilogram fiyatı ise 14 lira.
Çarşıda pazarda fiyatlar sürekli artarken TÜİK'e göre de gıda enflasyonu 42 aydır aralıksız yükseliyor. Son açıklanan oran %71 ama tüketiciye göre hissedilen bunun çok üzerinde.
Bütün fiyatları yüksek buluyoruz. Gerçekten çok yüksek. İnsanlar eziliyor bu fiyatlar hiç altında.
Menemen literatürüne Murat Kurum yeni bir katkıda bulundu biliyorsunuz. O soğanlı mı soğansız mı tercih ediyorsunuz diye soruyordu ama şimdi yeni soru şu kendisi sayesinde. Çiğ mi pişmiş mi menemeni tercih ediyorsunuz? Füzyon mutfağı biliyorsunuz. Deneysel füzyon mutfağı. Geldik şimdi. Adaletin peşini bırakmıyorlar deprem mağdurları, canlarını kaybedenler.
Unutmak yok. Affetmek yok.
Grand Isias Otel olarak adlandırılan katil bir binada en değerlilerimizi kaybettik. Her yeni güne adalet diyerek uyandık.
Oğlum kaybettik. Said Bey sitesinde ve bir kaybımız, çocuğumuz daha kayıp hala bulunamadı. Yok. O daha da acı veriyor. Yaşıyor mu, öldü mü hiçbir şey belli değil çocuk hakkında.
Acılarının tarifi yok. Depremin üzerinden 14 ay geçti. Gözü yaşlı aileler hala adalet peşinde. Bu kez sevdiklerini kaybettikleri illerden çok uzakta Ankara'da ses yükselttiler.
Bize kader diyorlar. Bu bir kader değil, bu cinayet. Yukarıdan aşağı kim varsa yargılanması için buradayız.
Bu imar affıyla 7 katlı bir binayı 10 kata çıkaran da dahil yani.
İmar affı diye çabalayan Sayın Murat Kurum'un acaba vicdanı rahat mı? Çarpık binalara imar barışından dolayı ruhsat verip açan, hizmete sunan sorumlularının hepsinin yargılanmasını istiyoruz.
26'sı çocuk 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Siyas Otel, Kahramanmaraş, Ebrar ve Sait Bey siteleri, Ezgi Fazilet Apartmanları, Gaziantep Furkan Apartmanı, Hatay Fuat Koku sitesi ve dahası uygun olmayan zemine inşaat, kaçak kat, kesilen kolonlar ve yitip giden canlar.
Kentsel dönüşümden yapılan daha 5 yıllık bir bina, 3,5 katı kaçak. Belediye burada bu kaçak yapıya ödül gibi ruhsat vermiş. Onlar da en az diğerleri gibi suçlular, katiller.
Binanın altında herhangi bir statiğini bozacak tahribata rastlanılmamıştır deniliyor. Sait Avşar şu an Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'nde İmar ve Planlama Müdürü olarak görevine devam ediyor.
Bu ölüm tuzağını çocuklarımıza kimler kurdu? Kimler bizi kaç paraya sattı? Söyleseydi bize fiyatlarını. Biz satın alsaydık onları.
Depremin yıktığı 11 ilden sevdiklerini kaybedenler Ankara'ya geldiler ve ortak bir talepleri var. Binaların altında kalan canları için adalet istiyorlar ve o binaların yapımında, denetiminde sorumluluğu bulunan bütün kamu görevlilerinin de yargılanmasını istiyorlar.
Belediyesinden bakanlığına, hastaneleri fay hattı üzerine, havaalanını fay hattı üzerine yapılıp sonra o havaalanını yine açacağını duyuranlardan hepsinden şikayetçiyiz.
TSK'ya gerekli emri ve izni vermeyenlere kadar herkes olası kast ile adam öldürmeden yargılansın.
Depremde yıkılan binalara ilişkin başlayan davalar ve tutuklular var ama aileler sorumluluğu olan herkesin yargılanması için adalet aramaya devam ediyor.
Katliamla barış olur mu? İmar barışı dediler ya, bunun hesabını verecekler. Bunun hesabını vermeden aday falan oluyorlar, olmasınlar. Geldik bir başka konuya. 14 gün sonra babanın ifadesi geldi.
İyi misiniz? İyi misiniz? Duyuyor musunuz?
Var mı bir şey?
Bülent Bey ne söyleyeceksiniz?
Arkadaşlar aşağıda lütfen aşağıda.
Bülent Bey sizin kaçıştan haberiniz var mıydı?
Eylem Toku oğlumu götürdü. Oğlum sürekli dönmek istiyor. Buraya geleceğinden ben eminim. Ancak annesi benimle iletişimini kesti.
16 yaşındaki oğlu TC'nin ATV araçlarının arasına dalarak bir kişinin ölümüne sebep olduğu kazanın üzerinden 15 gün geçti. Baba Bülent Cihan Timur ilk kez adliyedeydi. Yaklaşık 2 saat ifade verdi savcıya.
Kaçışa yardım ettiği için tutuklanan çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun kaçacaklarını biliyordu ifadelerinin aksine eski eş ve oğlunun kaçacaklarını bilmediğini söyledi. Hayatını kaybeden Oğuz Acı'nın babası tepki gösterdi.
Bülent Bey efendim benim haberim yok diyor ama ailenin çete başı Bülent Bey. Aileye yardım eden, organize eden, çalışanlarını seferber eden. Bence Bülent Bey.
Bülent Bey sizin yurt dışına çıkacaklarından haberiniz var mıydı o gece? Ya da eşinize gitmeyin dediniz.
Ben T ile benim aracımda Ayşe Ceren de eylemle birlikteydi. İki araç yola çıktık. Kliniğe gidiyorduk. Aracımın şarjının biteceğini anladığımda T'yi arka araca gönderdim. Ben asla eylemin oğlumuzu kaçıracağını bilmiyordum.
1 Mart Cuma akşamı Kemerburgaz Bahçeköy Orman Yolu üzerinde meydana geldi kaza. 16 yaşındaki TC ailesine ait lüks araçla aşırı hızla girdiği virajda ATV araçlarının arasına daldı. İkisi ağır 4 kişi yaralandı. 28 yaşındaki Oğuz Murat Acı yaşamını yitirdi. O feci kazanın sonrasına ait bu görüntülerde de TC arkadaşının kamerasına yansıdı. Elinde yine telefon vardı. Zaten sonrasında da çalışanları Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte olay yerine gelen annesiyle Amerika'ya kaçtı.
Eylem beni aradı. Oğlumuz kaza yaptı buraya gel dediğinde ben Eylem'in evine gittim. Ayşe Ceren'i de o evde görünce şaşırdım. Ben Ayşe Ceren'e Eylem de senin patronundur ne derse yapacaksın gibi bir talimat vermedim. İkisinin arasındaki ilişkiden dışarıda görüşmelerinden de haberim yok.
Çocuğunuzun kaçırılmasında parmağınız var mı?
Bülent Bey herhangi bir şey söylemek istiyor musunuz?
Bülent Bey geldi. Yaklaşık 25 dakika sonra evden çıktılar. Yanlarında valiz vardı. Bülent Bey TC'nin valizini gördü. Hepimiz gördük.
Bülent Bey sizin kaçıştan haberiniz var mıydı?
Yolda oğluma yaralı var mı, ambulans arandı mı dedim. Bir iki kişinin kafasında kan vardı. Bir kişi yerde yatıyordu. Kazadan sonra da bir sürü insan olay yerine geldi dedi. Aracın şarjının bitmeye başladığını fark ettim. Oğlumu Eylem ve Ayşe Ceren'in bulunduğu araca gönderdim. Kliniğe ve eve baktığımda kimse yoktu. Ayşe'yi aradım. Hocam onlar Mısır'a gitti dedi.
Savcılıktaki ifadesi 1 saat 50 dakika süren Bülent Cihan Timur'un yurt dışına çıkış yasağına ek olarak düzenli olarak imza atma tedbiri kararı alındı. Serbest bırakılan Cihan Timur sorulardan kaçarak uzaklaştı.
Eşinize dönün çağrısı yaptınız mı?
İn.
Evet, şimdi buna benzer başka bir acı hikayeye, olaya gidiyoruz. Ve soru şu, cinayete zaman aşımı olur mu?
Alıyor mu?
1-2 Terbiyeliydi. Ben bir laf söylediğim zaman boynunu böyle yeğeldi, cevap vermezdi. Cevap vermezdi. Böyle oldu kardeşim işte. Ne yapalım? Nedir bu ya? Türkiye'nin kaderi mi bu? Hani adalet nerede ya?
Adalet nerede diye soruyor. Çünkü oğlunu öldüren kişi zaman aşımıyla artık suçsuz. 20 yıl önce İstanbul Yeşilköy'de bıçaklanarak öldürülen Burak Şengöç'ün kırmızı bültenle aranan katili Saya İngiltere'ye kaçtı. 16 yıl boyunca yakalanamadı. Dosyası zaman aşımına uğrayınca da Türkiye'ye döndü, evlendi.
Bir tane kız gelmiş oraya. Kız arkadaşıymış. Kıskandırmak için gelmiş. Sen ne yapıyorsun burada? Bununla niye oturuyorsun filan diyerek kahveden çıkarmışlar, bıçaklamışlar.
2004 yılında öldürüldü Burak Şengöçen ve o acı olayın üzerinden 20 yıl geçti. Acılı baba Murat Şengöçen'in 20 yıldır gözyaşı dinmiyor. En büyük üzüntüsü de 20 yıldır adaletin yerine gelmemesi.
Türkiye Cumhuriyeti aciz kaldım. O zamanın Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin bu benim dedi namus davam dedi. Yalan oldu.
Katil zanlısı hakkında kasten öldürme suçuyla 30 yıl hapis istemiyle dava açıldı ancak Seha yurt dışına kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılsa da yurt dışında gazeteciler tarafından görüntülense de yıllarca yakalanamadı. 2020 yılındaysa cinayet dosyası zaman aşımına uğradı.
Peki öldürüldüğünde gözaltına hiç alındı mı?
Hiç alınmadı. Kaçtı işte. Sahte pasaport ayarlamışlar. Kaçırmışlar çocuğu. Zaman aşımına uğradığı için de aranması yok.
Suçu ortadan kalkan Seya, Çanakkale Bozcaada'da gösterişli bir düğünle evlendi. Düğününe siyasetçiler de katıldı. Gazetelerde haber oldu. Öldürülen Burak Şengöçen'in babası ise düğün haberiyle ikinci kez yıkıldı.
Evlenmiş evlenmiş. Aile kuracaklar.
Sizin oğlunuz şu an kaç yaşında olacak?
19 yaşındaysa 39 yaşında falan olacaktı. Acımız geçmez. Ölünceye kadar biz bu acıyı taşıyacağız. Yoruldum da, çok yoruldum. Sizle röportaj yaparken inan içim titriyor.
20 yıl
geçse de acısı hiç dinmedi baba Murat Şengöçen'in. Yüreğini en çok yakansa adalet sisteminin hiç değişmemesi.
Görüyorsunuz 16 yaşında bir çocuk birisini öldürüyor. Buradan Mısır'a gidiyor, ondan sonra Amerika'ya gidiyor. Annesiyle beraber, ailesi buna destek veriyor. Adalet Bakanı çıktı. Biz onu getireceğiz falan dedi ya. İnandınız mı siz? Ben inanmadım. İnanamıyorum.
Devlete karşı işlenen suçlarda, ki çoğunda siyasi bir takım sahipler var yargılanırken, zaman aşımı yok. İnsan öldürene, vatandaşını öldürene zaman aşımı var. Ne münasebet ya. Efendim bu akşam Orta Sayfa akşamı. Diziden hemen sonra kaçırmayın Orta Sayfa'yı. Şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim gene çenem düştü, sürem bitti. Bizden sonra Gaddar var. Dizi yeni bölümüyle. Diziden sonra Orta Sayfa var. Kaçırmayın Orta Sayfa akşamı. Hafta sonu Gülbin Tosun'a kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar. Havasına, suyuna, taşına.